resepsiyondaki kız. Tabii ki ilgimi çektiler. İlgi çekmemelerinin imkanı yoktu. Bir anne ve kızı. Uzun kaldılar üstelik. Sonlara doğru çok kaldıkları için yani ilgimizi çekmemeye bile başlamışlardı. Alışmıştık onlara. Sonra o olay olduğunda ve apar topar gittiklerinde, kaçtıklarında yani, hepimiz bir şeyler olacağı belliydi gibi olduk. İnsan olur ya öyle geriye dönüp, hani çok umulmadık bir şey olunca başından beri umuyormuş, bekliyormuş gibi olur ya. Bir kere ikisinin olmaması, uygun olmaması, denk düşmemesi yani. Ne bileyim, ilk gördüğünde bunu düşünüyorsun. Tamam, anne kız oldukları için birinin diğerinin küçültülmüş, çocuklaştırılmış hali olması gerekmiyor. Hiç de benzemeyebilir bir anneyle kızı birbirine. Ama bu ikisi, bu anne kız yani, galiba havuza bakan çocuk söylemişti. Şimdi hatırlamıyorum tam kimin söylediğini. İlk geldiklerinde aramızda bunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Bu kadın mı yapmış yani bu kızı demişti biri. Havuza bakan çocuk. Evet, o söylemişti. Yapmış kelimesi, yapışmış işte. Sonra alıştık herhalde, onlardan daha az söz eder olduk. Ancak acayip bir şeyler gördüğümüzde konuşuyorduk. Acayip şeyler yapmazlardı da, zaten acayiptiler yani. Ama nasıl söylesem, çok gayret gösterir gibiydiler dikkat çekmemek için, fazla bir gayret. Özellikle anne yani, öyleydi. Hep saklanır gibi, her şeyden gizlenir gibi. Kızın zaten dikkat çekmemesinin imkanı yoktu. Size şöyle söyleyeyim, ömrümde gördüğüm en güzel kız çocuğuydu. Ömrümde gördüğüm en güzel kız çocuğu, hakikaten filmlerdeki kızlar filan da dahil, oydu. Kıza bakmamanın, ortalıktaysa yani, havuza giderken, dönerken, kahvaltıya, yemeğe indiklerinde, yürüyüşten geldiklerinde, önümden geçerlerken işte, tam giriş kapısının karşısında olduğu için resepsiyon, bütün otellerde de böyledir, müşterileri en çok biz görürüz, görmek istemesek bile. Bazen çok insan gördüğümü, çok geliş gidiş, çok giriş çıkış gördüğümü hissederim. Artık kimseyi görmek istemiyorum derim içimden. Yok öyle bir lüks işte. Hep görür, hep kaydedersin. Kim giriyor, kim çıkıyor, kim üstünü değiştirmiş, kim kafayı bulmuş, kim odasına bağlattığı telefondan sonra kendine gelememiş, kim kahvaltıya yetişemiyor bir türlü, sonra ağlamaklı bir sesle kontinental bir kahvaltı ısmarlıyor, kim temizleyicideki gömlekleri için sabırsızlanıp acısını senden çıkarmaya kalkıyor ve başka şeylerin acısını. Of yani. Ne kadar kapatsan da kaydeder kayıt cihazı. Resepsiyonistlerin kara kutusu diyorum arkadaşlarla konuşurken. Kızı fark etmemenin imkanı yoktu. Dünyanın en güzel, en terbiyeli, ışıltılı çocuğu. Normal değildi. Fazla bir güzellik, fazla bir şey. Belki annesi o kadın olmasaydı, o kara kuru, sinirden, üzüntüden besbelli kurumuş kalmış o yaşlı kadın. Yaşsız kadın daha doğrusu. Yaşını anlamanın imkanı yoktu. Çünkü ara sıra, çok ara sıra ama. Bakarsın saçlarını at kuyruğu yapmış, yeni bir şeyler geçirmiş üstüne. Yüzü güler gibi azıcık, günaydın, nasılsınız, teşekkür ederiz gibi şeyler söylüyor. Sıradan normal şeyler. Öyle zamanlarda... Yani birkaç ay kaldılar burada, 4 ya da 5 kez öyle görmüşümdür. Ama iyi olduğu zamanlarda vardı işte diyorum şimdi kendi kendime. Hepten hasta değildi o anne yani. İşte o zamanlar 10 yaş, 15 yaş daha genç gözükürdü. Çocuğun ablası filan gibi. Ona benzemeyen, esmer, güzel bir abla. Zaten incecik bir kadın. Bir deri bir kemik denir ya hani. Blücininin üstüne çizgili bir gömlek giymişti bir gün. Çok iyi hatırlıyorum. Lacivert beyaz çizgili, biraz uzun bir gömlek. Saçlarını ensesinde toplamıştı. Dışarıdan gelmişlerdi, yürüyüşten. Dağılmıştı saçları ince uzun yüzün etrafında. Nasıl güzeldi o gün anlatamam. Başka biri gibiydi, başka bir kadın. Bu güzel çocuğun annesi işte bu olmalı. Böyle geçtiğini hatırlıyorum içimden. Yakıştıramıyordunuz yoksa ikisini birbirine, rahatsızlık duyuyordunuz. O incecik damar damar eller, içe dönük bir yüz, size bakarken bile bakmaz işte. Yüzüne değil de ellerine bakardınız siz de onunla konuşurken, sanki öyle ister öyle yaptırırdı. Öyle bir gücü de vardı insanın üstünde. Bir gün arkalarından çalmış mı bu kadın bu güzel kızı birilerinden deyiverdi. Unutmuyorum hiç, ayıp etti. Ama öyle insanı sinir eden bir suratsızlığı yok sayması vardı. İnsanı kötü bir şeyler yapmaya, söylemeye iten bir yanı. Çok yapıldı sonra bunun geyiği. Çalmış mı bu dünya güzeli kızı? Kızdan gözlerini ayırmak istemezdin önünden geçerken. Bugün ne giymiş, nasıl selam verecek, saçlarını ne yapmış, o tuhaf şapkalarından birini takmış mı? Ne söyleyecek anahtarları verirken, alırken, önümden geçerken? Hani ünlü birilerini, televizyonda film yıldızlarını filan gözetlemeye doyamaz ya insan, ne yapsa özel olur ya hani? Bir kız çocuğu işte, kurumuş annesiyle çalıştığım otelde kalan bir kız çocuğu. Bu kadar takacak ne vardı ki? 13-14 yaşındaydı herhalde. Belki de 15 filandı, küçük gösteriyordu. Üstünde hep bebek renkleri, garip giysiler. Sanki küçük göstersin diye seçilmiş giysiler yani. Artık öyle giyinmiyor ki çocuklar, öyle konuşmuyorlar. Hiçbir zaman öyle oldular mı ondan da emin değilim. Farklı bir çocuk işte, başka bir dünyadan, filmlerden, bilmediğimiz, alışık olmadığımız yerlerden. Tamam, güzel olmasına güzel, çok çok güzel. O kocaman kirpikler, gözler, minnacık burun filan, hem öylesine kibar, gönül alıcıydı ki erirdiniz karşısında. Kaç kez gördüğümüzü söyleyip birbirimizle yarışırdık, kaç kez görebildiysek gün içinde günümüz iyi geçecekmiş gibisinden. Ben 6 kez gördüm, tam 6 kere bugün. Böyle bir yarış gibi, saçma bir oyun. Bu kadar takmamız da elbette annesiyle mutlak yalnızlıklarının, tuhaflıklarının payı vardı. Takmıştık işte ve bizimkini gördün mü bugün diyorduk mesela. Ben göremedim hiçbir yerde, havuza bile inmedi. Günüm kötü geçti zaten, müdür de iğrençti, yapılmadık eziyet bırakmadı kimseye. Böyle bir uğur, tılsım haline getirmiştik onu. Nasıl desem, kullanıyorduk. Gerçek bir çocuk değilmiş de bir hayal, bir rüya, bir melekmiş gibi. Onu görmek bize iyi geliyordu. Peki o ne haldeydi? Olanı biteni düşününce kendimden utanıyorum. Ona yardım etmeye çalışabilirdik, onu kurtarmaya. Bilmiyorum yapabilir miydik, kurtarabilir miydik? Anlamadık ki hiçbir şeyi, aklımızın ucundan bile geçmedi. Görmek istemediği şeyleri görmüyor insanın gözü, yüreği. Sayfa 28. Çakıl Taşları. Genellikle deniz kenarındayız. Denize bakan odalarda kalıyoruz. Denize yürüyüş mesafesinde. Küçük, terk edilmiş deniz kasabaları, keşfedilmemiş ya da gözden düşmüş kasabalar. Kalabalıkların tercih etmediği mevsimler. Onlar geliyorsa biz gidiyoruz. Annem kalabalık yerlerden korkuyor, sosyetik yerlerden. Dünyada hiç kimse, ama hiç kimse üst sınıf Türkler kadar tiksindirici olamaz. Biz sınıfsızmışız, öyle diyor annem. Paramız var ama sınıfımız yok işte. Gittiğimiz yerlerdeki en iyi otelde kalıyoruz hep, en büyük, en manzaralı odada. Ama eskiden daha pahalı otellere giderdik, yurt dışına giderdik daha sık. Artık terk edilmiş ya da kullanılmadan yıpranmış otellerindeyiz çoğunluğun gitmek istemediği sahil kasabalarının. Sahilde yürüyüşteyiz, bazen bütün gün çakıl taşı topluyoruz ve tabii midye kabukları. Bez torbalarımızla iniyoruz sahile, torbaların tamamı tıka basa dolu odamıza dönüyoruz. Bazen günde 3 ya da 4 kez indiğimiz bile oluyor sahile. Annem çakıl taşı toplamaya doymuyor. Dünyada en azından bazı şeylerin mükemmel olabileceğini gösteriyor çakıl taşları. Onların bir dili var. Her birinin bir güzelliği, bir özelliği. Biz onların dillerinden anlarız. Bir şeyler söylüyor her biri. Hepsini tek tek banyonun lavabosunda yıkıyoruz. Bazen lavabo tıkanıyor onlarla gelen kumlardan. Resepsiyonu arayıp birini yollamaları için bir yalan uydurmamız gerekiyor. Çakıl taşlarının, midye kabuklarının kumundan tıkandı diyemeyiz ya diyor annem. Uygun bir şeyler bul, söyle işte Bambi. Diziyoruz çakıl taşlarını. Çiftini yitirmemişlerse midye kabukları kelebeklere benziyorlar. Sehpaların üstüne, masaların üstüne, komodinlerin. Uzun kalmışsak bir yerde yataklardan birinin üstüne bile taştığımız oluyor. Sonra annem içlerinden 2-3 tanesini seç diyor. Çantana daha fazlasını koyamayız. Küçükken ağlardım ben 3 tanesini seçerken, anneciğim ne olur daha çok alayım diye ağlardım. Ama anneme göre çakıl taşlarının güzelliği burada, bağlılık gerektirmemelerinde. Öylece deniz kenarında duruyorlar. Dünyanın her yerinde hiç ummadığın güzellikte çakıl taşları, midye kabukları deniz kenarında öylece durup seni bekliyorlar. Gelip onları bulacağını ümit ediyorlar. Ümit etmeden hiç ediyorlar. Ben 3 taş seçiyorum, annem bazen 1 tane. Kalanları torbalarla geri taşıyoruz son gün, son gece, sahile, ait oldukları yere. Bazen ama aniden ayrılmamız gerektiği zaman hepsini odada bırakıyoruz. O zaman ben yine ağlamaklı oluyorum. Onları annelerinden, arkadaşlarından, yuvalarından ayırmışız. Şimdi de odanın birinde bırakıp kaçıyoruz. Çakıl taşlarının annesi yoktur ki Bambim diyor annem. Sen hiç merak etme, bir not bırakıyorum. Annem oteldekilere bir not yazıyor. Çakıl taşlarını sahile bırakmalarını rica edip para bırakıyor. Para bırakınca yaparlar, merak etme. Giysilerimiz de öyle. Giysilerimizin çoğunu, sonra ayakkabıları, şapkaları, tokyoları, kitapları, oyuncakları, yastıkları, lambaları, ne almışsak orada yaşarken hepsini bırakıyoruz. Küçük bir sırt çantasını aşmamalı, hiçbir zaman bagaj teslim etmemeliyiz. Bagajsız yolcu, daima öyleyiz. Ağırlaşırsak yakalanırız bebeğim, daima hafif dolaşmalıyız. Her şey var zaten her yerde. Annem hep aynı şeyleri giyiyor. Siyah ya da beyaz gömlekler, tişörtler, kapüşonlu montlar, blücinler, altı kalın botlar. Eskiyince gidip aynısını alıyor. Bulamazsa aynısını bozuluyor, kızıyor. Bana sürekli alışveriş yapılıyor ama toz pembeler, bebek maviler, nil yeşiller, uçuk sarılar. Annem sarışınların böyle renkler giymesi gerektiğini söylüyor. Bu renkler yakışıyormuş bana. Bunlar bebek renkleri ama. Ben de siyahlar giymek istiyorum. Kapüşonlu montlar, bol blücinler, koyu renk gömlekler. Annem gibi giyinmek istiyorum. Bebeğim, mutsuz bir çocuk musun sen? Bunu mu söylemek istiyorsun bana? Bir çocuk gibi giyinmeliymişim. Ama beni bir bebek gibi giydiriyor. Oyuncak bir bebek gibi. İstediği renklerde giysileri güçlükle buluyoruz. Büyüdüm artık ben. Peki sen mutsuz musun anneciğim? Hep mutsuz musun? Annem hiç inkar etmedi mutsuzluğunu. O denli üzüldükten sonra artık sevinç mümkün mü bilemiyorum. Ölebilirmiş üzüntüsünden annem. Ölebilirmiş ve ölüyormuş az daha. Sonra bana hamile kaldığını öğrenmiş. Çok geç öğrenmiş. Ölmesine az kala. Senin için hayatta kaldım. Senin getirdiğin mutlulukla kalabildim buralarda. Ama benim getirdiğim mutluluk da işte düzenimizin getirdiği huzur da annemin büyük mutsuzluğunu azaltamıyor. Mutsuzluk dalgaları annemi altına aldığında, alaşağı ettiğinde hayatımızı, o vakitlerde her zamankinden daha çok öğrenmek istiyorum annemin geçmişini, geçmişimizi. Benim babam kim? Ondan mı kaçıyoruz sürekli? Benim doğmamı istemedi mi babam? Şimdi de yaşamamızı mı istemiyor? Yoksa annemin annesi ve babası yüzünden mi her şey? Onlar mı peşimizde? Ne istiyorlar bizden? Ne yapabilirler ki? Öldürmek mi istiyorlar annemi, beni? Neden peki? Biz kimden kaçıyoruz anne? Annem bu soruları sordurmuyor. Sorduğumda o kadar üzülüp hastalanıyor ki soramıyorum bunları. Bir gün her şeyi anlatacakmış. Bir gün her şeyi öğreneceksin. Ne olur sabret bebeğim. Sen büyümüş olacaksın. Ben tamamen iyileşmiş olacağım. Her şeyi anlatacağım sana. Anlayacaksın. Hak vereceksin. Yaptığımız her şeyin bir nedeni var. Kaçmamız gerekiyor. Peşimizdeler. Haklısın anneciğim. Seni o vakitlere göndermemeliyim. Ya çıkamazsan o vakitlerin içinden. Ya bir şey olursa sana. Bir daha hiç dönemezsen gündelik hayatımıza. Topladığımız her şey, satın aldıklarımız, tek tek özenle seçtiklerimiz otel odalarında bırakılıyor. Kapıyı çekip çıkıyoruz. Annem otelin perdesinin desenine ya da pikelerin sentetikliğine katlanamamışsa, kafayı bir şeylere takmışsa, gidiyor kendi yatak örtülerimizi alıyoruz. Kendi perdelerimizi iniliyoruz otelin perdelerinin üstüne. Kendi gri, mor, bordo havlularımızı satın alıp kullanıyoruz. Kendi aldığımız kumaşlar serili oluyor koltukların üstünde. Sonra her şeyi bırakıp kaçmamız gerekiyor. Yeni bir yere, yeni bir otele. Hiçbir şey için üzülme Bambim, diyor annem. Hiçbir şeye bağlanma. Bizim birbirimize bağlılığımız yeter. Başka hiçbir şey gerekmiyor bize. Hiçbir şeye bağlanmıyorum anneciğim. Bir kere Cenine bağlanmıştım. Azıcık, o kadar. Sana olan bağlılığım yetiyor bana. Senin bana bağlılığın yetiyor. Nasıl yaşamamız gerektiğini biliyorum. Hiç yükümüz olmamalı ki kaçabilelim kolayca. Yakalayamasınlar bizi. Hayatta kalabilmemiz için şart bu. Senin mutsuzluktan ölmemen için. Madem sen benim için kaldın bu dünyada, ben de senin için var olmalıyım. İstediğin ve söylediğin gibi. Başka çaremiz yok. Biliyorum. Küçük bir masa. Ne konuştukları, ne düşündükleri bizi ilgilendirmez. Onlarla konuşmamaya, laflarını duymamaya çalış. Yoksa sakilliklerinin içinde buluruz kendimizi. Onların dünyalarının orta yerinde buluruz. Annem çok önem veriyor buna. Başkalarının konuşmalarını dinlememeliyim. Başkalarının laflarını duymamalıyız. Bizim ikimize ait bir dünyamız var. Biz bir ay birimiyiz. We are the moon unit, diyor anne. Sakın pisliklerini topraklarımıza boca etmelerine izin verme. Çok banal şeyler konuşuyorlar hep. Çok düşük konular. Bizi hiç ilgilendirmeyen, ilgilendirmemesi gereken şeyler. Cep telefonları var ve cep telefonları onları görünmez duyulmaz yapan bir kalkanmış gibi habire bağıra çağıra konuşuyorlar. Aileleri hakkında konuşuyorlar, sevgilileri hakkında konuşuyorlar ama en çok para pul meseleleri. Annem ne kadar uyarsa da bazen dayanamıyorum. Duyuyorum işte, dinliyorum. Bizim paramız azalıyor. Annemin çok parası vardı ben doğduğumda, biliyorum. Ama doğduğumdan beri kaçmak zorunda olduğumuza göre, otellerde yaşamak zorunda olduğumuza göre artık uzak ülkelere çok daha seyrek gidiyoruz. Sık sık ülke değiştiremiyoruz artık. Annem paramız bitince gidip bankadan çekiyor ama paramızın azaldığını hissediyorum. Yine de konuşmamalıyız para pul hakkında. Onların konularına gönül eğdirmemeliyiz. Onların konularının ruhumuza kaçıp bizi zehirlemelerine izin vermemeliyiz asla. Ama bir şekilde ulaşıp bize yana annemin dediği gibi bulaşıp zehirliyorlar ruhumuzu. Ayrımcılık yapıyorlar ve müthiş kalabalıklar. Bu annemi delirtiyor. Hem yaralıyor çok hem de kızdırıyor. Bizi hor görmeye teşebbüs ediyorlar diyor annem. Belledikleri kalıbın dışında olduğumuz için bir nevi cezalandırmaya. Ne kadar çirkin, ne kadar ayıp. Otelin yemek salonunda her odaya bir masa ayırıyorlar. O otelde öyle. Her oda için ayrılan belli bir masa var kaldığın sürece. Aşağı indiğimizde bir masanın üstünde oda numaramızın yazılı olduğu metal üçgeni buluyoruz. Demek oturmamız gereken masa burası. Demek oturmamız gereken masa burası diyor annem kaşlarını havaya kaldırarak. Çok büyük iki masanın ortasına sıkıştırılmış tek kişilik, peki iki kişilik olsun, çok küçük bir masa bu. Çok, çok küçük. Annem etrafa bakıyor, ben de onunla birlikte bakıyorum. Biliyorum ne arıyor, nereye bakıyor. Bütün yemek salonunda bize ayırdıkları kadar küçük bir masa daha yok. Hem de böyle iki kocaman masanın arasına sıkıştırılmış bir masa. Masamız öyle bir yerde ki o iki kocaman masada oturanlar yerlerine geçerken kalkıp yol vermemiz gerekiyor. Habire kalkıp oturmamız. En küçük masa, en sıkışık masa ve en rahatsız. Habire kalkıp oturmamız gerekiyor. Onlar oturup kalktıkça tabaklarını doldurmak için. Açık büfe. Yemeğimiz bitince annem baş garsonu çağırıyor. Kabak suratlı herif ne diyecek bakalım. Kabak suratlı masamıza geliyor. Güç bela geliyor sallana sallana. Annem bir takım çiftleri gösteriyor. Şu masaya bakar mısınız ya da şu masaya, şu karşı köşedekine? Birkaç çifti gösteriyor. Karı kocalar, sevgililer, bir adamla bir kadın ikilisi, bütün ikililer. Onlar dört kişilik masalarda oturuyorlar. Öyle iki masa arasında sıkıştırılmamış, konumları da boyutları da normal masalarda. Annem tüm o masaları tek tek işaret ediyor. Kabak surat hiçbir şey anlamamış gibi yapıyor. Buyurun hanımefendi diyor anneme. Ne arzu etmiştiniz peki? Hiçbir şey diyor annem. Hiçbir şey arzu etmemiştim. Bu salonda bizim oturtulduğumuz dışında bu boyutlarda bir masa daha bulunmuyor. Bilmem farkında mısınız? Baş garson çok afallamış, çok sıkılmış, ayrıca acelesi var da kaçmalıymış gibi ifadeler takınarak eliyle masamızdaki sürahiyi düzeltiyor. Doğru cümleyi bulduğu anda sarf edip tüyecek. Derin derin nefes alıp veriyor. Sıkıntısını kabullenip azat eder belki de annem. Sürahinin sığması bile bu iki tabağın yanına bir mucize değil mi bu küçük masada? Sehpa kelimesini tercih edebiliriz aslında masamızı tasvir etmek için. İki kocaman masanın arasına sıkıştırılmış bir sehpa. Ne demek istiyorsunuz diyor baş garson. Annemin elinden oflayıp puflama ifadeleriyle kaçamayacağını anladı. Yine de sinirlenmeye başladığını belli etmemeye çalışıyor. Şunu demek istiyorum diyor annem. Bu salondaki kutsal çiftlerin hiçbirine layık görünmeyen bir masa, pardon bir sehpa, yalnızca bir anne ile kızı olduğumuz için bize verilebiliyor ve siz bunu hiç fark etmemiş gibi yapıyorsunuz. İki müşterinizin nedenli rahatsız koşullarda yemek zorunda bırakıldığını hiç görmemiş gibi yapmak. Evet, şimdi yapmak istediğiniz tam da bu. Başka masa yoktu diyor baş garson. Biraz paniklemeye başladı. Annemin girintili çıkıntılı sesi öylesine güzel ki. Bize bu masayı uygun gördünüz diyor annem. Bir erkek ve bir kadının oturtulmayacağı bu masayı, madem ki iki kadınız, bir anne ile kızı, garip, alışılmadık bir durum işte. Tabii bu rahatsız masayı da bize sunarsınız, öyle değil mi? Değiştirelim hemen diyor baş garson. Artık nefes nefese, hem sinirlenmiş hem de yenilgisini kabullenmenin en doğrusu olduğunu bilerek. Siz nerede oturmak istiyorsanız bana gösterin, orayı hazırlatayım sabah için. Bu masa dışında herhangi bir masada diyor annem. Diğer kutsal çiftlerin oturduğu gibi dört kişilik bir masada ve tabii iki masanın arasına sıkıştırılmamış. Aynen diğerlerine uygun gördüğünüz gibi bir kadın ve erkekten oluşan ikililere. Ayrıca bu terbiyesizliğinizin cezasız kalmamasını diliyorum. Hem terbiyesiz ve düşüncesizsiniz hem de hiçbir sorun yokmuş gibi yapmaya teşebbüs ettiniz çözüm bulmak, özür dilemek yerine. İleri gidiyorsunuz ama diyor baş garson sinirinden boğuluyormuş gibi bir sesle. Annem masadan kalkarken iskemlesi devriliyor. Herkes dönüp bize bakıyor artık. Annemin sesini duymamış olanlar iskemlenin devrilme sesini duydular. Elimi tutup yürümeye başlıyor. İleri gitmiyorum ve ileri gitmediğimi henüz ama dilersem çok ama çok ileri gidebileceğimi biliyorsunuz. Çıkıp gidiyoruz yemek salonundan. Annem otelin zehirli olduğuna karar veriyor. Odamıza çıkıp eşyalarımızı topluyoruz. Zaten çok az eşyamız. Biz hep hafif yolculuk ediyoruz. Bir an önce gidelim o küçük masayı bize uygun gören kötücül yerden. Çok üzülüp, çok kırılıp, yaralanıp bir şeylere meydan vermeden. Hemen kaçalım anneciğim. Üzmesinler seni burada. Sen onlara derslerini vermeden gidelim hemen.